Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Bendeniz Salih Üst Genç. Bugün yine Mehmet Ütfarslan abimizle birlikte sizlerle olan beraberliğimize başladık. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz efendim. Lütfü abimizle bugün beraber olacaktık. Fakat Lütfü abimiz bir sürpriz yaptı. Bugün bir de Osman Şentürk abimiz bizlerle birlikte oldu. Öncelikle Lütfü abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben de bütün dinleyicilerimize hayırlı bir program niyaz ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Osman Şentürk Bey, benim ifademle Osman abimiz.
Evet.
Bizim kadim dostumuzdur. Gerçekten kendisiyle yaklaşık 20 senelik bir dostluğumuz var. Bu sadece bir yarenlikten öte bir dava arkadaşlığı, bir gönül yoldaşlığıdır. Kendisine her anlamda istifade ettiğimiz, karşılıklı istifadeleştiğimizi düşündüğüm böyle güzel bir dostluğumuz var. Burada tam böyle programa girecekken kendisiyle bir önce toplantıdan çıktık. Teklif ettim böyle bir şey yapabilir miyiz diye.
Çok memnun olduk.
O da çok abi. Sağ olsun kırmadı bizi.
Çok teşekkür ederiz.
Şu açıdan önemli gördüm Salih'cim. Tabii biz Genç Zamanı programında gençlerle daha çok ilgili gündemleri ele alıyoruz. Osman abi kendisi iş adamıdır.
Evet.
Genel yönetici olarak, genel müdür olarak daha doğrusu çalışıyor bir tekstil sektöründe. Özellikle perakende deyince hani derler ya perakendeciliğin kitabını yazmış adamdır falan diye. Hakikaten perakendeciliğin kitabını çevirmiş adamdır. Onun editörünü oldunuz değil mi siz?
Bir iki tane kitap çevirisinde yaptık.
Tamam. Bulunduk. Dolayısıyla kitabını yazmış adamdır diye söyleyebiliriz. Hem bu sektöre yönelik yani iş hayatına yönelik tecrübeleri gençlerle paylaşmak açısından hem de gerçekten artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki ekonomi, iş dünyası, bu tür efendim maddi ilişkiler neredeyse hayatımızın bütününü kapsayan bir mahiyete döndü. Belki bu konularda da konuşabiliriz yani tüketim toplumu, ondan sonra tüketimin hayatımızdaki yeri. Bazen kendisinin Facebook'taki paylaşımlarını görüyoruz. Böyle aldığı eğitimler mesela eğitim sürekli eğitim alıyorlar. Bu çok dikkatimi çekiyor benim. Yani yani ya biz bir yerde kalmıyoruz. Sürekli kendimizi geliştiriyoruzdan daha öte bir şey bu sanki. Evet. Yani iş dünyasının daha doğrusu hani trendi diyebileceğimiz böyle hep o koşuda önde olmak zorunda olduğunu hissettiğimiz o iş dünyasının eğitim neredeyse ayrılmaz bir parçası. Bunu belki konuşabiliriz, kendisine sorabiliriz. O anlamda seninle paslaşırız Salih'ciğim.
Peki yani abi.
Sadece bana sorma. Osman abi de burada bugün. Osman abiye de soralım inşallah.
Siz Osman abiden bahsettiniz tabii ama Osman abi bize hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Yani bizim için sürpriz bir davet oldu bugün. Ama böyle mümtaz bir topluluk karşısında konuşmak bizim için heyecan verici, onur verici. Elimizden gelen tecrübelerimizi paylaşmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah.
Eyvallah. Az önce bahsettiğiniz abi iş dünyasının sürekli eğitimiyle alakalı. Geçtiğimiz günlerde bir olay oldu. Belki siz de görmüşsünüzdür. Türk Hava Yolları'nın bir uçağında bir tane çocuk nefesi sıkıştı. Kabin amirleri geldi. Çocuğun sırtına vurarak kurtardı. Sonra bunlar işte kahraman olarak falan medyaya yansıdı. Sordular kabin amirlerine nasıl oldu falan diye. Dediler ki eğitim. Biz bunun eğitimini aldık.
Evet. Şimdi ben üniversitede de bir şeyimiz var. Böyle bir projemiz var. Kabin memurluğu ile ilgili bir lisans programı açmak gibi bir niyetimiz var bizim üniversitemizde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde. Orada mesela içerikle ilgili zaman zaman konuşuyoruz. En önemli maddelerden bir tanesi bu ilk yardım eğitimi. Yani işte o kabindeki yolcularla muhatap olacak insanların bu tür bir eğitimi almış olması gerekiyor. Çok iyi bir demek ki eğitim almışlar ki ya da belki olması gereken eğitim almışlar ki. Bu noktada belki Osman abiye eğitimin iş dünyasındaki yeriyle ilgili bir soru sorabiliriz. Ne düşünüyor o konuda diye.
Şimdi tabii çok klasik cümlelerle başlamayalım isterseniz.
Eğitim şart.
Eğitim şart diyerekten. Ben kendi kendime geçen gün LinkedIn hesabımda bir paylaşım yaptım. Bayağı bir ilgi de topladı. O paylaşımımda şunu diyordum. Eskiden insanlar iş hayatında belki 15-20 yılını tamamladıktan sonra artık böyle 20'li yaşlardan sonra hafif emeklilik moduna girip birazcık daha böyle artık bundan sonra benden daha çok fikirlerimle istişare etsinler diye böyle bir rahat hissetme moduna girerlerdi. Ben de kendi kendime öyle hayaller kuruyordum. Oh ne güzel falan artık tempoyu biraz yavaşlatırız falan diye. Sonra Aralık ayıydı herhalde. Bizim Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimiz oldu. Orada Silikon Vadisi'ni gezmek nasip oldu. Ve Kaliforniya'daki o yaklaşık bir hafta boyunca işte
Silikon Vadisi derken bu işte Google'ın, aynen. Microsoft'un. Yani şu an bütün hayatımızda böyle karabasan gibi çökmüş bu teknolojik aletlerin hepsinin yapıldığı, tasarlandığı, üretildiği yeri kastediyoruz değil mi Osman?
Aynen öyle. Yani Silikon Vadisi dediğimiz yani Kaliforniya eyaletinde bir San Francisco şehrinin altında yerleşmiş bir bölge. Bir vadi alanı gibi düşüneceğimiz yer. İşte orada Google'un, ondan sonra Facebook'un, LinkedIn'in, işte Walmart'ın, Groupon falan gibi firmaların merkezlerini gezdik. Oradaki arkadaşlarla konuştuk. Onların deneyimlerini anlamaya çalıştık. Fakat orada benim en çok etkileyen mesele şu oldu. Orası bir ekosistem oluşturmuş kendi içerisinde. Yani ve dünyadaki trendleri etkilemeye çalışan bir topluluk var. Bu insanların belli bir motivasyonu var ve bu motivasyonların en büyük şeyi de bir sonraki hayat tarzlarını yaşayan insanların hayat tarzlarını etkileyecek ne geliştirebiliriz, neyi tutturabiliriz? Bu tabii bir ticari hırsla genellikle örgütlenmiş durumda. İşte bunu Apple'ın sahibinin, işte Google'un kurucularının olduğu gibi insanlar. Fakat orada şunu fark ettim. Ya benim oradaki eğitimde bundan sonra rahat olurum dediğim eğitimin aslında bazılarının ömrünün 2-3 yılı geçmeyeceğini anladım orada. Çünkü bizim bugüne kadar çalıştığımız iş dünyasında belli iş modelleri vardı. Bu iş modelleri devam ediyordu. Fakat öyle bir noktaya geldik ki artık eski iş modelleriyle yeni iş modelleri arasında işler farklılaşıyor. Ve yeni iş modelleri girdikçe hayata bizim tecrübelerimiz de aslında bir anlamda bazen ehemmiyetini yitirmeye başlayabiliyor. İşte aslında eğitim denilen şey burada devreye giriyor. Yani yeni oluşmakta olan iş modellerine göre, yeni gereksinimlere göre kendimizi yenilememiz gerekiyor. Dolayısıyla bunun için ben artık 40 yaşına geldim, 50 yaşına geldim, bilmem ne. Yok, çalıştığımız sürece iş hayatında kendimizi güncellememiz gerekiyor. Tıpkı bugünkü iPhone'larımızda her sürekli daim update olması gibi insanın da kendini update etmesi gerekiyor. Evet. Yani bu nasıl belki bizlerin manevi hayatlarında hani kendimizi sürekli diri tutmamız gerekiyor, sürekli bir şeylerle beslenmemiz gerekiyor. İnsanoğlu kendini böyle bir bıraktığı zaman yavaş yavaş motivasyonu düşüyor ama bir bilgi ve tecrübeyle öğrendikçe tekrar motive oluyorsa aynı şey iş hayatında da geçerli aslında. Yani o kendini sürekli diri tutması için bu eğitim tarafını geliştirmesi gerekiyor işin açıkçası.
Burada belki hani bir konulması gereken bir virgül şu olur diye düşünüyorum Osman abi. Bizim kendimizle ilgili o sürekli güncelleme ihtiyacımız acaba hangi sahikten kaynaklanıyor? Belki işin püf noktası bu. Yani ya geri kalmayayım. Aman bak diğer türlü karlılığım azalacak, verimim azalacak, işte geri düşeceğim. Bu bir sahiktir.
Evet.
Ama bir de insanın kendisiyle ilgili ya ben ne yaparım da gerçekten hep faydalı kalırım, işte o aşkınlık ve diğer gamlık noktasında hep nasıl kendimi güncel tutarım. Şimdi insanlar sadece belli iş modelleri dediniz ya biraz önce, o iş modellerinin içerisinde karlılığı düşünmüyorlar. Oradan konuşuyorlar, o bir hayat tarzı getiriyor ve o hayat tarzının aslında talep ettiği başka efendim ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Siz şimdi eğer birazcık daha ufku yüksek tutar, himmeti âli tutarsanız aslında o insanların, yani zamaneler diyorum ben ona, zamanelerin dilini anlamak, onların ruhuna girmek, kalbine seslenebilmek, dimağına seslenebilmek noktasında kendinizi zaten güncel tutmak zorundasınız. Yani o doğru. Sadece verimlilik, karlılık noktasında değil aslında. Bir onlarla aynı hayatı yaşıyorsak eğer ve insanlara akılları kadar konuşmak ihtiyacını da hissediyorsak, bir sözümüz de varsa, bir derdimiz de varsa kendimizi bu anlamda da sürekli güncel tutmak zorundayız.
Kesinlikle.
Yani evet, burada bir şey var. O niyet, ben diyorum ona, niyeti tahsiye etmek lazım diye düşünüyorum.
Ya tabii şimdi öyle derin sorular oluşturdunuz ki kafamda hani bu söylediklerinize cevap vermek için. Şimdi,
ben olmasa Salih'e bırakıp çekinebilirim yani.
Ben daha yüzeysel sorular sorarım abi, emin olun.
Yani dediniz ki insanın motivasyonu kar etmek, verimlilik. Tabii iş hayatında genellikle ticari kurumlarda bunlar motivasyon oluyor. Ama ben hep şunu söylüyorum. Her ne kadar bir insan iş hayatında bu bir yer edinmeye çalışırken hep insanın aslında sorması gereken asli varoluş gayesinden yola çıkması gerekiyor. Yani kendi kişisel misyonuyla, kendi kişisel vizyonuyla, kendi şu andaki ticari hayatıyla arasında bir ilişki kurması lazım. Yoksa iş hayatında da başarılı olamıyor. Bu insanları genellikle bunu gözlemliyoruz. Ama kişi kendi varoluş gayesiyle iş hayatı arasında paralellikler kurdukça onların aslında, ben onu hep söylüyorum birlikte çalıştığım arkadaşlara. Ya buraya çalışmak için gelmeyin iş yerine. Arkadaşlar buraya yaşamak için gelin. Çünkü biz çalıştığımız ortamda yaşıyoruz hala. Yani şöyle bir ayrım yok. İş hayatı ve özel hayat diye bir ayrım aslında bence yok öyle bir hayat. Çünkü insan bir varlık olarak zaten gün içerisinde de duygularıyla, ailesinin problemleriyle, kendisinin problemleriyle, iş dünyasındaki ilişkileriyle bunları yaşamak zorunda. Hatta şimdi iş dünyasında yeni yeni kitaplar çıkıyor. Geçen gün baktım işte bir tane meşhur o Stephen Covey'in işte güvenle ilgili bir kitabı çıkmış. Herkes paylaşıyor ne kadar güzel falan. Güven oluşturmak iş dünyasında hızına kadar etkiler. Birbirlerine güven oluşturan insanlar çok destekliyor falan diye. Halbuki ben bunu bizim kendi kültür ve temel değerlerimizde olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama farkına varamıyoruz. Yani bunun da en anlamlı sebebi bir ilişki inşa etmek. Belki bizim eski terimlerimiz arasında buna bir muhabbet inşa etmek diyorum. Neden bunu bir muhabbetle ilişkilendirdim? Aslında mesela yöneticiyle çalışan arasındaki ilişkiye baktığım zaman çalışan yöneticine güvenmesi lazım. Bu kişi beni geliştirecek. Benim eğitimimi destekleyecek.
Bu biz usta çırak ilişkisi diye konuşmuştuk.
Benim kariyer ilişkimi destekleyecek. O kişi benim iyiliğim için bana bu iş yükünü veriyordur diyebilmesi lazım. Hı-hı. O güven ilişkisi ve o muhabbet oluşmadığı zaman iş yerinde de zaten bir başarı oluşmuyor. Onu destekleyen bir ortam oluşmamış oluyor. Tabii özellikle batılı dünyada buradaki manevi beklentilerin çok daha ötesinde genellikle insanların dünyevi veyahut da kendi hayat vizyonları ile ilgili hareketleri ön planda olduğu için daha çok karlılık, başarı, hı-hı, ve güdüleriyle hareket ediliyor.
Peki ben burada hemen araya gireyim. Az önce Lütfü abi bahsetti. Ben yüzeysel belki Lütfü abinin derinliğinden çıkarıp. Şimdi gençlerden bahsettiniz abi özellikle. Hani evet. Gençlerden bahsettiniz derken şöyle açalım. Gelen arkadaşların yaşamasından, iş yerine, hı, geldiği zaman çalışmaktan ziyade yaşamasıyla alakalı bir noktaya değindiniz. Ben de bunu not ettim. Çünkü bizim için de ufuk açıcı aslında bir söyleme olmuş oldu bu. Fakat şimdi orada yaşamaları için o arkadaşlarımla çalışmaları lazım. Yani bir kere işe alınmaları lazım.
Tabii işe alınmaları.
Siz,
evet.
Siz işe, şimdi bir de işsizlik sorunu var malum.
Evet.
Ya yani bu bir sorun olarak devam ediyor. Belki arkadaşlar ya da bizler iş beğenmiyoruz. Belki de biz beğenilmiyoruz gibi sorunlar olabilir. Fakat şimdi böyle de bir süreç var abi. Bu konuyla alakalı mesela gelen arkadaşlarda neler arıyorsunuz? Çalışma anlamında, prensip anlamında mesela gençte biz şunu gördük Lütfü abilerden. Sadece iş yapacak adam tipi olmayın. Eğlenmeyi de bilin, gülmeyi de bilin, hareketli olun, enerjik olun. Hep bize bunu aşıladılar, Allah razı olsun. Bunun gibi sizin de metotlarınız, anlayışınız var mı?
Ben burada bir dipnot düşeceğim, evet, ama bu derinlik, evet, yüzeylik meselesine.
Evet.
Avusturyalı şair Hugo van Hofmannsthal'ın bir sözü var. Diyor ki derinlik gizlenmelidir diyor. Soruyorlar nereye gizlenmelidir üstad? Yüzeye diyor. Yani aslında yüzeyde hani sığ diye gördüğümüz şey, evet, bizatihi derinliğin kendisi olabilir.
Benim beyin yandı abi şu an. Durdu kafa.
Yok, bu zahir batın ayrılmazlığı gibi bir şey.
Eyvallah.
O hem zahirdir hem batındır diyor mesela. Nasıl oluyor hocam yani? Hem zahirdir hem batındır. Yani hem içtedir hem dıştadır. İşte hem evveldir hem ahirdir, evet, gibi yani. Aslında tevhid.
Evet. Şimdi tabii burada özellikle de deminki sorduğunuz işte işe alınmada falan. Tabii biz mesleğimiz gereği birçok işte organizasyon büyümelerinde vesaire de işe alımlar yapıyoruz. Ve belli bir tecrübe gözlemleme imkanımız oldu. Şimdi eskiden şöyleydi. Genellikle işte bilmem ne okullarından mezun, şöyle şöyle dereceleri olan, şöyle sertifikaları olan vesaireden ziyade artık dünyada kabiliyetler üzerine, yetkinlikler üzerine, yetenekler üzerine giden bir işe alım süreçleri başladı. Onlar önce mesleki olarak bakılıyordu. Yani şu işte dil biliyor mu deniliyordu, şu biliyor mu, Excel biliyor mu, bilgisayar biliyor mu falan filan gibi gidiyordu. Fakat şimdi onu da aştı mesele. Biraz davranışsal yetkinlikler daha da önem kazanmaya başladı. Aslında şunu gördü iş hayatı. Mesele sadece teknik bilgi sahibi olmak değil, muamelatta da insanların davranışsal yetkinliklerinin gelişmiş olması gerektiğini anladı. O yüzden
Mesela birçok başarılı firmaya bir bakıyorsunuz, işe alım öncesi karakter envanteri testleri yapmaya başlıyorlar. Ondan sonra davranışsal kabiliyetleri ölçmek için o kişinin iletişim yetenekleri var mı, ikna kabiliyetleri var mı, problem çözme kabiliyetleri var mı, sabrı var mı, sebatlı mı, öz disiplini var mı? Bunlar aslında kök, hani o derinlerdeki dediğimiz insanın karakteriyle, kişiliğiyle olan ilişkilerini. Çünkü temel sağlam olduktan sonra o iş yerinde, o meslekte o kişinin üzerine bir şeyler inşa edebiliyorsunuz.
Yani herkes şimdi dönüp o zaman yöneticiye çocukluğa mı inecekler Osman abi?
Yani evet çocuk... psikologların dediği şey boşuna değil aslında.
Yatırıyorsun şeye, kanepeye yatırıyorsun, çocukluğuna iniyorsun yani.
İnmek lazım. Yani evet. Çünkü o kişinin potansiyelini anlayabilmeniz için o kişinin nereden geldi, neler başardı, nasıl başardı? Bundan sonra gelecekle ilgili beklentileri ne, hayalleri ne, güdüleri ne, motivasyonları ne? Çünkü genellikle işe aldığınız kişiyi bir yatırım yapmaya başlıyor genellikle işletmeler. Hele hele ilk 3 ay, 6 ay genellikle çok çok da verimli olmaz aslında çalışanlar iş yerleri için. Orada mühim olan işe alma, işte tutma, işte onu tekrardan yükseltebilme gibi. O yüzden biz buna şey diyorum ben, özellikle bu İngilizce'de bir relationship kelimesi var. İlişki, ilişki kurma. Aslında bunun tabii ben bizim kendi dünyamızdaki bulduğum kelime muhabbet kelimesi. Yani bir muhabbet oluşturabilme. İnsanların birbirleriyle arasında bir köprü kurabilme. O yüzden de geçmişte şuna bakıyorum. Mesela yöneticilere biz iyi yöneticilik nedir, kötü yöneticilik nedir diye baktığımız zaman herkes iyi yöneticilik, liderlik böyle farklı farklı kitaplar okuyorlar.
Aslında onun bizdeki tabiri nedir biliyor musun Osman abi? Tam ne? Tabir rabıtadır.
Evet.
Rabtiye de oradan geliyor ya, rabtiye, bağ evet. Yani. Bir hani irtibat kurmak meselesi. Rabıta hani böyle İlişki bir kurmak, tasavvufi evet. Terim gibi aslında evet. Anlaşılıyor ama rabıta aslında muhabbeti taze ve diri tutmaktır hep. Yani evet. Bu anlamda da işte yönetici çalışan arasında da ilişkiyi bu tür bir aynen. Rabıta ilişkisi gibi görmek lazım yani.
Aynen, o ilişkiyi kurduğunuz zaman zaten mesele sadece bir iş veren iş alan meselesinin çok daha ötesine geçmesi gerekiyor. Yani çalışanıyla hemhal olan bir yönetici olması
hemhal
gerekiyor.
Hemhal olmak. Bak,
çok yani önemli. Onunla birlikte ya nasıl bir derdi var mı, işte yeni bir eve mi taşındı, serviste gider gelirken evine yol mu uzak, çocuğu mu hasta, kendisi mi hasta, bazı ailevi sorunları mı var? Şimdi mesela onu baktığım zaman ben yöneticilerde insanlara bazen soruyorum. En aklınızda kalan yöneticiniz, en sevdiğiniz yöneticiniz düşünüyorum. Herkes düşünüyor. Diyorum ki şimdi size bir şey söyleyeceğim diyorum. Tahminim muhtemelen doğru çıkacak. Muhtemelen o sevdiğiniz, hoşunuza gelen yönetici sizin için bir fedakarlık yapmıştır arkadaşlar diyorum. Eğer o ki sizin için bir fedakarlık yapmamışsa siz de iz bırakmamıştır diyorum. Yani insan şahsiyete aşık olur diyor ya bazı büyükler. O çok doğru bir söz, biliyor musunuz? O şahsiyet o kişi için, eğer yönetici vakit ayırdıysa, onun eğitimine vakit ayırdıysa, onunla beraber dertleriyle dertlendiyse, ona bir diğergamlık gösterdiyse olmaya başlıyor. Şimdi dolayısıyla işe alırken de bir kişiyi bunları çevresine gösterebilecek karakter özellikleri taşıyan insanları biz tercih etmeye çalışıyoruz. Hmm. Çevresine yardımsever olacak mı? Kendisi bir işi öğrendiği zaman yanındakini öğretecek mi? Ya Excel'dir, dildir, bunlar öğrenilebilir şeyler. Ama bunların önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl içerisinde bunlar gibi onlarcası gelip geçecek.
Evet.
Demin o Silikon Vadisi'nden bahsettim size. Bugün üretilen bilginin belli bir kısmı var ki belli bir son tüketim tarihi var. O bilgiler, yani son tüketim tarihleri kısıtlı bilgiler.
Evet.
Yani bundan belki 3 yıl önce, 5 yıl önce, 10 yıl önce o BlackBerry'ler çıktığında BlackBerry'yi kullanmak bir bilgiydi. Bugün hiçbir anlamı yok.
Ya bugün Excel biliyor evet. Diye aldığın çocuk yarın Axel çıkacak mesela.
Aynen öyle.
Onu kullanması bunun, gerekecek.
Onu öğrenmesi gerekecek.
Şimdi o kişi için önemli olan öğrenme kabiliyeti var mı bu arkadaşımızın? Gayreti var mı? Azmi var mı? Bakın hırs demedim. Azmi var mı dedim. Çünkü hırs dediğiniz zaman orada bir enaniyet
i̇htiras,
devreye
giriyor. İhtiras da olabilir değil mi?
İhtiras giriyor. Başkalarına çelme takma giriyor. Ama azim dediğiniz öyle bir şey yok.
O bireysel daha böyle kendi
önünü evet, açan. Bir şeyin peşinde koşmak var. Buyurun.
Ben şunu sormak istiyorum bir daha abi. Çalışanlara hemhal olmak dediniz fakat... Bilmiyorum, ben bir yanlış görüyorum ama hani şu an bu modern toplumda hani AVM kültüründe özellikle falan bu pek yok gibi sanki Osman abi. Yani belki çok hususi yerlerde sizin gibi, işte Lütfü abi gibi bizim çalıştığımız yerlerde hamdolsun böyle kültürler var. Fakat dışarıda bu tip şikayetleri de biz arkadaşlardan işitiyoruz. Yani benim bir sorunum oldu, işte patron izin vermedi, şu oldu bu oldu, beni dinlemedi, yüzüme bakmadı. İşte sen üniversite okursun ama patronun lise mezunu olur falan gibi konuşmalarda geçiyor.
Ben Osman, yani Salih'in bir sorusunu da tam hı-hı. Destekleyecek bir şey, açılım olsun diye söyleyeyim evet. Osman abi. Şimdi bizim üniversitede özellikle kariyer, insan kaynakları gibi derslerde öğrencilere söylediğimiz bir şey aslında sen biraz önce çok böyle daha açık bir şekilde ifade etmiş oldun. Ben şunu söylerdim hep çocuklara. Arkadaşlar artık ya şu üniversite mezun olmuş, bak şu okuldan şunu öğrenmiş diye bir patron bakmıyor kimseye. Ben buna bir yatırım yapacağım.
Evet.
Buna ben aslında eğitimi tekrar aldıracağım.
Doğru.
O eğitimi alabilecek kapasitede mi bu çocuk? Dolayısıyla o karakter özelliklerinde mi? Buna bakıyor artık patronlar diye aslında biraz önce senin ifade etmiş olduğun o hususu biz birazcık daha hani biraz da kendimizi de nakz eder şekilde. Çünkü eğitimi veriyoruz evet. Üniversitede ama evet. O eğitimin aslında çok da bir işe yaramadığını, daha fazla farklı şeyler aradıklarını söyledik onlara. Burada şimdi Salih'in değindiği noktaya değineceğim. Şimdi siz bunu arıyorsunuz da hakikaten ben buna usta çırak ilişkisi diyorum. Çırak tamam muhteşem bir kabiliyet ya da potansiyele sahip olarak gelsin de usta bu özelliklere sahip mi? Ustalar bu noktada işte biraz önce Salih'in dediği gibi bu o diğer gamlık, o geniş yüreklilik yoksa tamamen böyle kendisinin efendim öz gündemi içerisinde böyle narsist, kendinden başka adam beğenmeyen tipler mi bunlar acaba? Yani orada ustaların da aslında birazcık irdelenmesi gerekmiyor evet. mu? Bunu sordun değil mi
evet,
sen Salih'im aslında?
Evet, aynen öyle.
Tabii şimdi bu anlamda hani bazen iş seçerken, şirket seçerken bu aslında bir anlamda yönetici seçmeye de geliyor aslında. Yani çalışacağınız insanı seçmek. O yüzden hatta ben çoğu zaman arkadaşlara diyorum ki yani seçeceğiniz yerin pozisyonunun isminin fan film fonlu çok artistik bir şey olmasından öte çalışacağınız yöneticiye, çalışacağınız şirketin temel değerlerine bakın. Yani bunlar çünkü en nihayetinde orası da sizin yaşam ortamınız orası. Bakın çalışma ortamınız demiyorum tekrardan. Yaşam ortamınız. Çünkü siz o iş yerinden çıksanız da eve geliyorsunuz. Eşinizle hala o iş yerini konuşuyorsunuz ya.
Evet.
Tamam mı?
Yani eşinizden daha fazla o insanlarla beraber oluyorsunuz.
Berabersiniz yani. Ve hatta eve gelseniz bile onun etkisinden kurtulamaz hale geliyorsunuz. Yani orada ben hep onu söylüyorum. Yani 3 kuruş daha fazla verdi de insanlar iş değiştirmeye başlıyor. Halbuki burada seçimlerimizi yaparken gerçekten önce şu yani dedim ya en başta kişisel misyonumuzu gerçekten bir ortaya koymamız lazım. Ya ben neden varım bu dünyada sorusu var ya çok meşhur bir soru. Benim rolüm ne?
Zülhan neden artı birsin diyoruz.
Neden yani. Artı birsin ama ben neden artı birken Allah beni neden artı bir olarak yarattığında bana Allah bazı şeyler yükledi. Fıtrat yükledi ve bana özel bir fıtrat bu. Çünkü herkesin fıtratı kendine özel. Ve benim kabiliyetlerime göre ben iş aramalıyım. Çünkü Allah'ın bana yüklediği kabiliyetler var. Şimdi ben çok iyi bir yönetici olduğumu zannediyor olabilirim ama ben keman çalamıyor olabilirim. Ben gitar çalamıyor olabilirim. Ben müzisyen değilimdir. Benim kulak buna müsait değildir veya bir sanatçı değilimdir. Bir resim yapamıyor olabilirim. Allah'ın yüklediği insana bazı kabiliyetler var. O yüzden ben arkadaşlarımız hep şunu öneriyorum. Önce kendinizi keşfedin. Kendi kabiliyetlerinizin farkına varın. Sonra bu dönün motivasyonlarınızın da farkına varın. Sizi yapmaktan mutlu eden şeyler neler?
Evet.
Ben ona şey diyorum hatta. Ne yaparken sen zamanın su gibi akıp geçtiğini fark ediyorsun.
Aynen öyle.
Yani daha saat şu olmuş. Ne o? O ne? Zamanı unutmuşsun, kendini unutmuşsun, her şeyi unutmuşsun. O ne yani?
Aynen öyle. Onu keşfederse kişi artık ben işte çalışıyorum demiyor. Ben işte yaşıyorum diyor.
Evet.
Yani ve o iş ortamlarında inanılmaz güzellikler var arkadaşlar. Yani öyle bir bakıyorsunuz o ortam böyle dünyanın en huzurlu ortamı.
Sevdiğim işi yaptım, çalışmaktan kurtuldum.
Kurtuldum cümlesi gerçekleşmiş oluyor. ve çok başarılı sonuçlar çıkıyor bakın unutmayın. Çünkü insan sevdiği işi yapmaya başladığı zaman aslında hiçbir gözün önüne engel takılmıyor. Demotivatörler onu engelleyemiyor. Bir kere azmi güç ve enerji alıyor. Çünkü sevdiği işi yapıyor.
Evet.
O adama biz mesela ben birçok yaşamışımdır. Bazen işler sıkışır, mesaiye kalmak gerekir. O tür insanlara ben mesaiye kalabilir miyiz demiyorum. Hiç sormuyorum.
Kendileri bile. Kalıyorlar.
Kendileri kalıyor. Çünkü evet. Adam onu seviyor yaptığı işi. Veyahut da bir bakıyorum adam hafta sonu geçmiş, pazartesi gelmiş, ben bu işi çözdüm diyor bana. Ne oldu diyorum, hafta sonu kafama takıldı diyor. Gittim, okudum, ettim, bilmem ne yaptım. Çünkü o yaptığı işi sevmiş, onunla hoşlanıyor.
Eyvallah.
O yüzden burada birinci konu iş arayan arkadaşlarımızın, meslek seçecek arkadaşlarımızın kesinlikle kendilerini tanıması lazım.
Hı hı.
Bunun için kesinlikle kendi duygularını, motivasyonlarını, kabiliyetlerinin farkına varması lazım. Yakın çevreleriyle konuşup onlardan geri bildirim almaları lazım. Siz beni nerelerde kabiliyetli görüyorsunuz?
Evet.
Gibi konuşmalar yapması lazım. Ondan sonra da iş seçimine geldiği zaman da kısa vadeli düşünmemeleri lazım. Orta ve uzun vadede seçecekleri meslek, seçecekleri iş, yönetici kendilerine ne katacak? Kendilerini nasıl geliştirecek? Bunu kurgulamaları lazım ve eğitimden girdik buraya ya. İşte orada da insan eksikliklerinin de farkına varması lazım. Benim şu eksikliğim var diyebilmesi lazım. Ben gitmek istediğim yer burası. Hayalini kurduğum yer burası. O zaman benim bu ekipmanları tamamlamam lazım. Ya bunu ben bazen şeye de benzetiyorum. Hani bu Everest'te çıkan dağcılar var. Dağa çıkacaklar. Çıkmadan önce bir hazırlık yapıyor. Ben sen zirveye çıkacağım diyorsun. Adam gidiyor kıyafetini giyiyor. Ondan sonra oksijen tüplerini yanına alıyor. Giydiği ayakkabıların altında çiviler var. Çünkü yukarıda buz var. Ama aşağıda onları alırken yanına hiçbir ortalıkta buz falan yok. Basınç düşüyor yukarıda. Şimdi dolayısıyla yola çıktığınızda o seferin, o seferdeki başınıza gelecek şeyleri planlamanız lazım.
Eyvallah.
Onunla harekete çıkmak lazım.
Salih'ciğim ben senden bugün rol kaptım.
Estağfurullah abi. Buyurun.
Bak bir soru soracağım şimdi.
Buyurun abi.
Biraz uzun bir soru olabilir ama. Hı-hı. Şimdi Hasan Arakani Hazretleri'nin bir münacatını okumuştum. Böyle nazlı tabii kullar bunlar, hak dostları. Diyor ki ya Rabbi diyor, beni diyor bu dünyaya gönderdin diyor. Mealen söylüyorum yani tam kelimeleri tam ifade edemedim ama mefhumu az çok ifade etmeye çalışayım. Beni bu dünyaya gönderdin diyor. Bir diyor böyle diyor karanlık bir yere soktun diyor. Baktım orada kandan başka bir şey yoktu beslenecek diyor. Anne karnını kıyar. Sonra diyor orada ne yapabilirim ki zaten diyor. Yani daracık bir yerde. Sonra bir çıktım diyor baktım diyor. Ağlamaya başladım diyor. Burası da diyor yemeseler yiyecek halim yok. Vermeseler bir şey yapacak halim yok. Kendimi bulana kadar yani bir böyle kendi ekmeğimi kendi şeyim. O zaman da diyor bir çocukluk belası sardım başıma diyor. Oyundan başka bir şey düşünemez oldum diyor. Sonra akıl bali oldum diyor. Bir işte üzerime diyor böyle bir hani şey geldi diyor şehvet. Bu sefer diyor gözüm başka. Hadi evleneyim dedim diyor. Evlendim bu sefer diyor hanımın derdi, çoluk çocuğun derdi. Sonra ya tam şimdi artık bundan sonra bir iş yapabileceğim dediğim noktada diyor yaşlılık bu sefer verdin diyor. Belim büküldü diyor. Gözümün önünü göremez oldum diyor. Ya Rabbi ben sana ne zaman kulluk evet. edeceğim? Ben sana ne zaman efendim? Şimdi böyle bir ortamda diyoruz ya insan denen muamma. Hocamızın kitabının ismidir. Başlığı çok muhteşem bir şey. İnsan denen evet. muamma. Şimdi insan denen muamma. Bu zorunlu devreleri de göz önüne tutarak. Şimdi birçok kardeşimizin aklına gelmiştir diye düşünüyorum ben. Osman abi konuşurken.
Evet.
Abi sen kendini tanımaktan bahsediyorsun da. Ya bu ne zaman olacak ya?
Yazdım buraya not olarak.
Ya bu ne zaman olacak? Şimdi diyorsun yani hadi kendimizi tanıyalım. Ben tamam kendimi tanıdım. Evet bu 60 sene sürebilir. Diyor ki hadiste 60 sene ömür verdiği kulundan Cenab-ı Hak mazereti kaldırmıştır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunu ben şöyle anlıyorum. 59 sene geçebilir üstad. Biz kendimizi tanımayabiliriz. Mazeretimiz var hala bak.
Eyvallah.
59 sene daha bir sene daha yaşayıp orada belki tın şey yapacak yani evet. aydınlanacak. Dolayısıyla bu süreç hakikaten kendini tanıma süreci. Ya maişet derdi var, burs derdi var, ev derdi var. Hadi üniversitede okurken evlenelim derdi var. Şimdi böyle bir de şey de var. Hatta hiç evlenmeyelim artık. Gençler onu da düşünmüyorlar mesela. Kendi hayatımı yaşayayım. Bu süreçte bunları biz nasıl yapacağız yani hep bir arada.
Evet yani zor soruyu paketlediniz en zor haliyle önümüze koydunuz.
Sustunuz bekliyorsunuz.
Yani hemen aynı cümleyle başlayalım. Eğitim şart. Bir kere şunu kabullenmek gerekiyor herhalde. Bizim eğitim sürecimiz bitmeyecek. Bence bunu kabul etmek gerekiyor. Yani eğitim süreci bitmeyecek.
Son nefese kadar.
Son nefese kadar bence bitmeyecek yani.
Minel Mehdi ile Laht mıydı? Evet öyleydi.
Yani
İşte
o yüzden
nazara kadar yani.
Enerjimizi kesinlikle ve kesinlikle kendimizi asla bir şeyin sonu gelecekmiş şeyine kaptırmamamız gerekiyor.
Lütfü abinin az önce söylediğine ben de şunu ilave etsem hazır. Yeri gelmişken ya abi konu açıldı çünkü. Şimdi kendimizi keşfedelim. Bir de şöyle bir şey var ama bizim jenerasyon özellikle müthiş bir özgüvenle büyüyor yani biz.
Evet.
Her şeyi yapabilecek de aslında bir şeyimiz var yani. Biz yaparız ederiz tavrıyla büyüdüğümüz için. Şimdi hani usta çırak ilişkisi diyor Lütfü abi sürekli üzerinde duruyor. Bunları zaten bu süreç biraz zayıflatıyor. Yani bizim kendimizi keşfetmemizin önünde olan engellerden biri de belki de yaşadığımız büyük özgüven. Öyle değil mi?
Evet abi? Evet o bak bu da bir belki önemli noktalardan bir tanesi. Hakikaten çok güzel bir noktaya değindin Salih'ciğim. Şimdi gençler öyle bir noktadalar ki Osman abi ya bir usta ihtiyacını görmek bir tarafa yani ben zaten bu işleri biliyorum kardeşim. Kaldı ki şöyle bir şey de oluyor mesela özellikle 45-50 yaş üstü jenerasyonu ya siz bilgisayar Yani bunu yeni taradınız kardeşim. Ben bak takır takır kullanıyorum. Her türlü teknolojiye adapte olabiliyorum. Ya o eksikliği de görüyor aslında bir tarafından baktığı zaman. Yani teknolojik gelişmelerde eğer iyiyse ki gençlerin birçoğu iyi zaten. Ha, üstteki jenerasyonun eksikliğini de görüp dolayısıyla o kendisindeki özgüvenin aslında boş bir özgüven olmadığını da ben biliyorum çünkü yani bu evet. Senden daha iyi biliyorum, senden daha iyi kullanıyorum şeklinde bir tavır da geliştiriyorlar. Burada işte bir şey de var aslında, bu karakter konusu da açıldı ya biraz önce. Yani gençlerin özellikle de yeni işe başlayacakların önünde bir rol model bulamama eksikliği bir taraftan, bir de böyle bir şeye ihtiyaç duymama kendilerindeki eksiklik bir taraftan. Yani biz yaparız abi, hallederiz yani, ne olacak?
Evet, şimdi tabii burada şöyle bir durum var. Aslında zamanın değişkenliğinin getirdiği bir durum yaşıyoruz. Zaman ve ilerleme ve değişme kendine yeni ortamlar oluşturuyor. Yeni ihtiyaçlar oluşturuyor. Yeni imkanlar sunuyor. Şimdi ben kendi çocukluğumu düşünüyorum. Benim çocukluğumda annemden babamdan dinlediğim şey daha çok 1960'ların, 50'lerin, 70'lerin yokluk dönemleriydi. Ve daha çok sıkıntıların ve şeylerin olduğu dönemiydi. Bugün geçen gün birisiyle görüşüyorum. Sordu bana nasılsın dedi. Ya elhamdülillah dedim ya. Yani rahmetle imtihan ediliyoruz dedim. Şimdi ne demek dedi bu. Ya dedim yani Allah bize her türlü imkanı verdi. Biz dedim yani bizden önceki nesillerden daha farklı bir nesliz. Biz dedim herhalde rahmetle imtihan ediliyoruz. Ama bunun belki farkında değiliz. Çünkü düşündüğümüz zaman mesela işte 1910'ları 15'leri düşündüğümüz zaman yok savaş yılları, yokluk yılları, ondan sonracıma işte 50'ler 60'lar ve farklı. Şimdi geldik 2000'lere. Şu anda elhamdülillah yani imkanlar var, okullar var, şeyler var. Şimdi dolayısıyla biz artık o yeni jenerasyonu şöyle düşünmemiz lazım. Ya bu insanlar yokluk görmedi aslında. O insanların tabii ki özgüvenleri yüksek olacak. Çünkü bir sıkıntıyla karşılaşmadılar. Aşmaları gereken sıkıntılar daha çok psikolojik, mental, bireysellik falan gibi sıkıntılar oldu. Hmm. Şimdi dolayısıyla bir kere burada keşke bu arkadaşlarımıza şunu anlatsak. Meselelere tarihsel bir boyutta da bakmak lazım. Şu anda yaşadığımız döneme sadece odaklanmak bizim gelecekteki durumumuzu tahminde yardımcı olur ama tek sebep değildir. Çünkü evrilen bir dünyada yaşıyoruz. Bakın bu kelimeyi ben altını çizmek istiyorum. Evrilen bir dünya. Bir de demin Silikon Vadisi'nden bahsettim. Şimdi Silikon Vadisi'nde insanların kullandığı bir kelime var. Disruption diye bir kelimeyi kullanıyorlar. Disruption İngilizce'de sarsmak, sallamak, yıkmak anlamına geliyor. Ha. Yani mevcut düzeni, mevcuttaki yürüyen işleri, iş metotlarını yıkmaktan bahsediyorlar. Yani bunun en güzel örneklerini verirken de diyorlar ki bakın Amazon gibi bir şey çıktı diyorlar. Dünyanın en büyük perakende devi Walmart bundan etkileniyor ve zarar görüyor diyorlar. Şimdi işte Amerika'da Uber diye bir şey çıktı. Evet. Diyorlar ki taksicilik sektörü ne olacak diyorlar. Şimdi Google'ın insansız arabası çıktı. Bundan sonra sürücülük mesleğiyle ilgili gelecek ne olacak acaba diyorlar. Yani ben demin ilk konuşmamızın başında iş modellerinin değişmesinden bahsetmiştim ya. Hı hı. İşte bu değişime ayak uydurmak zorunda kalan bir toplumla karşı karşıyayız.
Bu Fikri Işık yerli otomobille alakalı araya girdi evet. Abi ama bir şey söylemişti. O aklıma geldi hemen siz yeni hı-hı. şeylerden bahsedince. Biz dedi artık yerli arabayı yapmak zorundayız. Yani bu satmasa bile yapmak zorundayız. Çünkü yeni bir artık dünya var. Ve bu dünyada biz geride kalırsak. Çünkü artık Türkiye'nin yaptığı şey ne? Otomotiv sanayinde otomobil üretmek. Fakat artık otomobil üretmekten ziyade otomobil yazılımı üretiliyor dedi. Ve hı-hı. biz otomobil üretmeyle kalırsak. Bu yazılımdan geri kalacağız demişti. O aklıma geldi, paylaşmak istedim.
Ya tabii işte burada çünkü bambaşka bir dünya değişiyor. Çünkü o yazılım mesela Google'ın o bahsettiğimiz insansız aracı yolu bir bilgisayar kamerasından görüyor. Ve oradaki çizgilerden diyor ki ha bu atlamalı çizgi bu yolun çizgisi. Düz çizgi bu yolun dışına tarif eden bir şey diye. Hı-hı. Şimdi burada yine başka bir kelime daha söyleyeceğim. Bakın bu çok önemli bir kelime. Cognitive science dedikleri yani algı bilimi yine çok inanılmaz gelişmeye başladı. Ve insanların önümüzdeki dönemlerde yavaş yavaş insan özelliklerini tekrar kopyalamaya çalışıyor yeni teknolojik bilimi. Bu tıpkı şey gibi olduğunu düşünün. Yani endüstri devriminde neydi? Makineler çıktı, fabrikalar çıktı ve insanların elle yaptıkları işlerin kassal, fiziksel gücü devraldı. Şimdi yeni bir çağa giriyoruz. Kognitif diyorlar buna. Hı hı. Algı çağı dedikleri de aslında bugüne kadar insanların mental yaptıkları işleri devralmaya çalışıyor bilgisayarlarla. Yani o demin bahsettiğim Silikon Vadisi deki insanlara baktığımda insanlar artık insanlar gibi düşünen o machine learning dedikleri makinaların öğrenmesiyle ilgili şeyler çalışıyor. Şimdi bunları neden anlatıyorum ben? Bunu da bir değişime dikkat çekmek için anlatıyorum burada. Yani önümüzdeki yıllarda ve bu gençlerimizi konuştuğumuz zaman, yani yeni gelen nesilleri konuştuğumuz zaman, onları önümüzdeki bekleyen nesil hem çok kolay bir nesil şey hayat tarzı, hem de çok zor bir hayat tarzı olacak. Çünkü değişim hızlandı. Hmm. Çok daha büyük bir hızlı değişim yaşanıyor. Ve o hızlı değişime adaptasyonları için öğrenmeleri şart. Artık yani kimsenin şöyle bir şansı yok. Ben bunu, ya ben artık ihtiyarladım. Ben bilgisayar öğrenmesem de olur. Ben şu teknoloji öğrenmesem de olur. Böyle bir şey mümkün değil. Onu birkaç yıl sonra öğrenemezlerse, yani hayatlarını idame ettirmekte zorluk çekmeye başlayabilir insanlar. O yüzden buradaki bizim tavsiye etmemiz gereken en önemli şey, insanın kendini geliştirmek konusunda geride durma, geriye kalma gibi bir şansı bence yok aslında.
Burada ben bir şey ilave yapayım. Bu geri kalmamak, hep gelişmek meselesi. Zaten o Cin suresinin ikinci sayfasında bir şeyler için kullanılan bir ifade var. Taharrav raşada diyor. Yani o Allah'a teslim olanların bir özelliği, sürekli olgunluk noktasında kendilerini geliştirmek meziyetine sahip olmaları. Yani Allah'a teslim olmanın bir sonraki adımı sürekli olgunluk için çalışmak, çabalamak meselesidir. Dolayısıyla bu anlamda bu yanlış bir şey değil. Tam Kur'an'ın ruhuna da, dinimizin ruhuna da uygun bir şey. İkinci mevzu da Osman abi, yani yine olumlu not düşeceğim bir nokta. Dediniz ya, iş hep böyle artık mental, o bilişsel kabiliyetin de artık bilgisayarlar ya da makineler tarafından yapılıyor olması. Bu da muhtemelen olacak, kaçışı olmayan bir gelişim. Çünkü Allah her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yarattığını söylüyor. Bu ne demek? Metrik dünyada yaşıyoruz. Her şey, davranışların bile, evet, insanın bile, evet, bir hayatı bir metrik düzen içerisindeyse, bizim davranışlarımız da bu tür efendim bilişsel süreçler de makinelerin yapabileceği noktaya evrilecek. Sizin kullandığınızı, evet, tabirle söyleyeyim. Peki burada bir not düşmemiz lazım ama yani. Evet. Her şey onların dediği gibi olacak da bizde ne olacak ki? Biz bunu veya gençlere ne söylemeliyiz ki bunu aşabilecek bir veya bunun üstesinden gelebilecek, burada yitip gitmeyecek bir efendim donanımla, işte hem tarihin hem zamanın hem efendim zamanelerin karşısında, tayakkuzu karşısında diri kalalım. İşte oradaki esas sermayemizin farkına varalım. O hiçbir metreye gelmeyen, hiçbir metreğin ölçemeyeceği kalptir. Kalptir, kalptir.
Kalbi o zaman korumamız lazım abi.
Kalbi korumak değil, kalbi tam tersi. Kalbi hayatımızın gündemi yapmak lazım. Bir numaralı gündem yapmak lazım. Şimdi Allah rahmet eylesin, Sami Efendi Üstad'ın efendim seneyi devriyesindeyiz. Eyvallah. Bir evladına demiş ki, bakın şu sadırda, yani gönül aleminde öyle letaifler vardır ki demiş, İçerisine bütün kainatı alır. İnsanda böyle bir potansiyel var Osman,
evet,
abi.
Kesinlikle.
Bu potansiyelin farkına varmak lazım. Ve bunu sadece iş dünyasının gerekleri, efendim çok satmak, hı, verimlilik, kendini geliştirmek falan filandan öte,
evet,
esas bu dünyaya niye geldiğimize dair o temel soruyla ilişkilendirmek lazım. Sadrımızın, gönlümüzün orada bir nükleer reaktörden çok daha böyle kapasiteli bir efendim içeriğin bulunduğunu görüp onu da işleyebilecek,
evet,
ustaların efendim derdine düşmek lazım. Sadece bizi alıp da böyle efendim kişisel, bilişsel anlamda geliştiren adamlar değil. Aslında esasında bizim sadır alemimizi, sadır dünyamızı, o kainatı kapsayacak bir yetkinliğe ve olgunluğa eriştirecek bir noktaya evrilmek lazım yine sizin ifadenizle.
Abi çok güzel.
Burada, burada ben son bir şey söyleyeyim Osman abi. Ben o yüzden diyorum, evet, ki gençlere, bakın diyorum, özellikle son sınıfa gelmişlere, üçüncü sınıfa gelmişlere, şu duayı diyorum dualarınızın arasına katın. Ya Rabbi, bana sadece maddi kariyer değil, manevi kariyer noktasında da ustalık yapacak insanlarla beni buluştur.
Evet.
Amin.
Çok önemli.
Şimdi o kadar güzel ifade ettiniz ki, yani aslında ben şimdi, ben de oraya bağlayacaktım. Bu işte sürekli bir şeyleri övmek, bakın teknoloji ilerliyor demekten aslında onu bağlamak istediğim bir yer var benim. Sonuçta bütün bu icatlar, ilerlemeler aslında belki de benim gözümde sadece bir hadisi şerifin yansıması. O da kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Eğer siz şunu inceleyecek olursanız, yani insansız Google'un araç yapması neydir? Kolaylaştırmak dışında başka bir şey değildir zaten aslında. Uber diye bir firmanın çıkması, başarısının altındaki tek şey
kolay olması.
Kolay olmasıdır. Evet. Tamam mı? Düğmeye basıp geçmesidir.
Bir taksi ama, var mesela, hemen geliyor.
Aynen öyle. Amazon başarılı oldu. Niye başarılı oldu? Ya insanlara kolaylık getirdi, evine teslimat yapıyor. Şimdi aslında bütün bunların altında yatan şey şifreyi doğru okumaktır. Şimdi geleceğim, senin dediğin yere bağlayacağım meseleyi.
Ya da insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır.
Evet, bunlar peki, bunlar bir araçtır, bunlar bir amaç olamaz. Ama bak, çok güzel bir noktaya geldik. Şimdi dedik ki burada bu teknolojik ilerlemelerde artık bir mental state'e geçtik, duruma geldik. Artık orada bilişsel boyutta bu yapay zeka uygulamaları, artificial intelligence dedikleri, acaba bundan ne yapacak falan, işte robotlar bizim gibi konuşmaya mı başlayacak? Evet, konuşacaklar. Ancak şu anda uzmanların çözemediği bir tek yer kaldı yapay zekada. O da ne biliyor musunuz? Onun adını da consciousness diyorlar. Bilinç. Yani kendini bilme. Yani en büyük, hatta şu anda testler yapay zekayı, en iyi yapay zeka programlarını ürettim diyen şeylerin önlerine bilinç testleri yapılmaya başladı.
Consciousness'ın, conscious bir anlamı da vicdan değil mi?
Aslında benim gözümdeki onun karşılığı ruh. Ben oraya bağlayacağım.
Ya, o çözülemez hocam.
Şimdi yani
o sırdır o. Şimdi o insanın sırrıdır. Evet. Şimdi, belki Allah'ın da sırrıdır. Yani
insanları şunu karıştırmaması lazım. Yani,
yapay zeka, biz bulamıyoruz kendi şeyimizi belki. Yani, kendi evet. Consciousness'ımızı bulamıyoruz lütfen.
Şimdi hep bu ilerlemeler olacak ama aynen dediğiniz gibi bu ilerlemenin hiçbir tanesi vicdanın, kalbin, ruhun yerini alacak şeyler değiller.
Alamaz. Evet, aynen öyle.
Ama bunların hepsi bizim hayatımızı kolaylaştıracak araçlardır. Bunun çizgisini ben şey yapmıştım.
İşte bugün Batı'nın yaşadığı belki sıkıntı Osman abi. Aracın amaç haline gelmiş olması.
Çünkü oradan para kazanmaya çalışıyor evet, adam. Evet. Ya onun çünkü amacı o aracı kullanarak, o aracı satarak evet. Kendi dünyadan beklentisi olan, misyonu olan, onun kendi misyonu belki de bu dünyada keyifli bir hayat yaşamak. Şimdi dolayısıyla bizim farkımız ise diyoruz ki biz bu dünyada keyifli bir hayat yaşamak için gelmedik biz bu dünyaya diyoruz. Bizim başka amaçlarımız var. Ama diyoruz biz o amaçlarımız için bu temel değerlerimizin üstünde bu hayatın içerisinde de bir başarıyla hayatımızı devam ettirmemiz lazım. Yani o hayatın içerisinde de bu araçlara sahip olan, o araçları yönetebilen, o araçlarla birlikte yaşayabilen bir iş hayatı, yaşam hayatı ortaya koymak lazımdan geldik buraya. O yüzden de bunları anlamak için gene eğitime bağlayayım meseleyi. Hı hı. Kendimizi eğitmek zorundayız. Yani ve bu değişimde biz de onlarla birlikte bu şekil tarafında evrilmek zorundayız. Yani kendimizi ya benim artık yaşım geçti ben bunları öğrenemem deme lüksüne sahip olduğumuzu zannetmiyorum.
İşim bitti diyen iş bitmiştir.
Peki mesela abi sizin çalıştığınız kurumlarda beraber iş yaptığınız evet. arkadaşlarda bu dediklerinizin dışında bir profil var atıyorum. Yaptırımınız belki de tavrınız nasıl oluyor? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de biriyle görüşmüştüm ben. Böyle mesleğinde çok ehil biri, uzman biri. Bana şöyle demişti. Türkiye'de emeklilik yaşı çok erken. Hani tartışılıyor emeklilik yaşı evet, niye bu doğru. kadar ileri taşındı diye. Doğru. Şu an hani devlet yeni bir düzenleme yaptı falan. O da diyor ki tam tersi diyor. Çok erken diyor yani 60-65 ne diyor yani? Bu bahsettiği isimler var işte Amerikalılardan falan. Ya diyor 80-90'a kadar adam. Çünkü diyor hani 70 yaşında farklı bir ufku olur diyor. 60 yaşında farklı bir ufku olur diyor. Yani aslında emeklilik yaşı 60'sa diyelim. 60 yaşında fiili çalışmaya bıraksın. Sonra fikri bir pozisyona geçsin. Gibi şeylerden bahsediyor. Bir de bu konuyla alakalı bir şey sormak istiyorum size. Acaba gerçekten biz kullanıp atıyor muyuz gençlik bittikten sonra insanları?
Şimdi burada ben aslında biraz şeye demin dedik ki insanlar kariyerlerini seçerken yani nereye iş hayatlarına başlayacaklarsa şirket seçmek kadar yönetici seçmekten bahsettik. Burada aslında kurum kültürü diye bir kavramı ben tekrardan vurgulamak istiyorum. Gelecekte çalışmayı düşündüğümüz kurumların kültürlerine bakmamız lazım. Eğer kurum kültürü sana sürekli kendini geliştirmen gerektiğini, sürekli kendini ilerletmen gerektiğini ama bunu yaparken de senin sınırlarının belli temel değerler içerisinde olması gerektiğini çerçevelemiyorsa bence çok doğru bir kültür olmayabilir o şirket kültürü. Ve o tür şirketlerden mümkünse de bence uzak durmak lazım. Çünkü eğer o o şirketler sadece sahiplerine para kazandırmak ama onun dışında başka çıkarları yoksa o çarkın içerisinde insanlar birer dişli haline gelip zaman içerisinde tabiri caizse bir kum tanesi gibi ezilerek kaybolabilir.
Kendini bulamamış oluyor. Ondan sonra da kısa dönemde emekli olayım da hiç olmazsa ferah çıkayım tabii, diye o emeklilik tabii, hayalini kurmaya
emeklilik
başlıyor.
Emeklilik hayalini kurmasının amacı zaten aslında mutsuzluğunun bir ifadesidir bir insanın.
Evet.
Yoksa emeklilik diye bir kavram bizim bence değerlerimizde yok, hayatımızda yok. Yani son nefesimiz emeklilik zamanımızdır bile diyebiliriz. Tabii, belki.
Yok yok, kabirde emeklilik.
Kabirde, yani o da çok güzel bir söz bence. Yani kabirde dolayısıyla burada kurum kültürlerini oluşturmak için de yöneticilere çok ciddi bence iş düşüyor. Yani o kurumun en tepe sahibinden yöneticilerine aşağıya doğru bir kurum kültürünün yayılması gerekiyor. Çünkü üsttekiler yaşamazsa, inanmazsa aşağıda bunu tesis etmek o kadar kolay olmuyor.
Bunun toplumla da alakası var Osman abi. Şimdi bak sen de gittin gördün biliyorsun. Bir ev arıyoruz yurt dışında bir yerde.
Evet.
Bir emlakçı dedi ki şu saatte gelin randevu verin şu saatte buluşalım. Bir geldik 85 yaşındaymış kadın. Bana ev gösterecek kadın 85 yaşında. Ve ya sen dedim bu yaşta ne kadar böyle dinçsin. Tabii canım dedi ya benim dedi işim bu dedi ben. Tamam biraz daha böyle hani ev göstermek. Artık böyle o yaştaki bir insanın yapabileceği belki minimum bir iş gibi gözüküyor ama sonuçta o kadının azmi, onun ıskartaya çıkartılmaması gerektiğine dair algı toplumda genel bir algı. Biz de şimdi askere gider gelir bir arkadaşımız. Senin de çok arkadaşın vardır.
Evet,
abi nasıl geçti askerlik? Abi kek gibiydi. Yattım abi ya. Ya yatmaya mı geldin bu dünyaya ya? Askerde yatıyorsun. Memuriyet istiyorsun mesela. Memur işte oturayım. Çok bir işim yok abi benim zaten. Rahatım sabah akşam. Nedir abi burada yani? Yani bir çalışmaya mı geldik bu dünyaya? Evet. Biz yatmaya mı geldik yani? Böyle bir maalesef yanlış bir algı var toplumda. Askerde yatalım. İşimiz kek olsun işte yatalım. Ondan sonra tatilleri çok böyle sürekli tatillerde bir yerlere kaçalım gidelim. Eğitim hayatı başladığı zaman hangi gün tatil? Acaba Ramazan kurban 9 güne denk geliyor mu? Hep böyle bir tatil arayışı. Yani bu aslında hani eğitim şart diyoruz ya başladığından beri. Bizde genel bir algı bozukluğu olduğunu da gösteriyor. Hayata dair, çalışmaya dair. Yani yatmaya mı geldik bu dünyaya ya?
O lütfen abi, senin bir meşhur sözün vardı. Neydi o? Dertsizseniz dertsizsiniz diye bir sözünüz var. O zaman ben de yenisini ekleyeyim oraya. Rahatsanız rahatsızsınız.
Rahatsanız rahatsız olmalısınız.
Rahatsanız rahatsızsınız.
Evet.
Çünkü yani bir mental rahatsızlık var. Çünkü bu konfor düşkünlüğü benim gördüğüm en büyük şu andaki sıkıntılardan bir tanesi. Yani özellikle genç nesille ilgili sordunuz ya insanlar bu dönemin. Evet şu anda bir konfor eğilimi içerisindeyiz. Hepimiz
bizler de hatta değil mi abi?
Konformizm. Yani hepimiz istiyoruz ki evimizden yattığımız yerden cep telefonlarıyla çalışalım. İşe gitmeyelim. Tamam mı? Bir emek vermeyelim. Bir derdimiz olmasın. Rahat olalım. Yani rahat ve konfor arayışı içerisindeyiz.
Evet,
bir kere bence bilinç olarak kafamızdan bunu yıkmamız lazım. Ben eğer çok fazla rahatım yerindeyse hani o aslında biraz şu dertle ilgili bir şey. Yani derdin yok anlamına geliyor. Derdin yoksa senin evet yani sen rahat olabilirsin. O zaman sen onu seçmişsindir.
Hı hı.
Hep o kişisel misyona bağlayacağım meseleyi. Yani artı birin sorgulamayan adamın derdi yoksa rahatla ilgili de düşkünlüğüyle ilgili arayışı da artıyor. Şimdi işi ararken sordunuz ya nasıl bir profiller? Evet. Ben rahat düşkün insanlarla verim alamıyorum iş hayatında zaten.
Evet.
Yani bırakın o kişinin hem dünyası hem ahireti aslında bence tehlike altında. Ya yani burada o yüzden bu dert ve rahat konusunu biraz ilişkilendirmek lazım. Yani aynı paralelden bakmak lazım.
Zaten ona. Herhalde dertsiz adamlar rahat oluyor. Yani rahat bir insan dertli değildir herhalde değil mi?
Rahat evet rahat olmak aslında bir derdi olmamakla da alakalı. Konfora eğilimli olmak da bununla alakalı. Bu zamanla onun efendim ortaya hakikaten insanlığın, tarihin, belki kendisi başta olmak üzere bütün etrafındakilerin istifade edebileceği bir şeyler ortaya koyamaması gibi. Bak minimum maliyet bu. Ortaya bir şey koyamıyorsun. Halbuki sen bir şeyler ortaya koymak için geldin. Allah seni bu kadar insan içerisinde özel yaratmış. Sen demek ki çok özel bir eser ortaya koyacaksın. Çünkü kimsede olmayan bir sende şey var. Şakile var.
efendim bir karakter var, bir senin eserin kimseye benzemeyecek kardeşim. Diyorlar ki gök kubbe altında söylenmedik laf yoktur. Hayır, vardır. Benim sözüm söylenmedi hala. Çünkü benim gibi birisi gelmedi ki. Evet. Benim gibi birisi gelmedi. Dolayısıyla benim yapabileceğim özgün bir şey olur, muhakkak vardır. Bu bak minimum maliyet. Hı hı. Bir de bunun maksimum maliyeti var. Maksimum maliyet nedir? Bu gibi insanlardan müteşekkil toplumlar zamanla hakikaten tarihin bir öyle bir efendim dönemecine denk geliyorlar ki Allah onlara öyle bir tokat atıyor ki orada işte maalesef bir takım hezimetler, felaketler kapıya dayanıyor geliyor ve o zaman işte kurunun yanında yaş dayanıyor, yaşın yanında kuru dayanıyor ve toplum büyük bir bedel ödüyor. Yani bu evet. Savaşlar, evet. Arada böyle denk gelen bir işte bir takım felaketler ve orada işte bakıyorsunuz mesela Osmanlı'nın son dönemi. İşte 100 yılın başı mesela. Bakın o döneme. Felaketler, 5-6 tane savaş birden var. Ondan sonra muhteşem bir böyle maziden böyle işte neredeyse bütün elindeki toprakların gittiği bir felakete doğru sürüklenmişsin. Hı hı. Ama bakıyorsun. Abi deve dişi gibi adamlar ya.
Evet.
Muhteşem insanlar hepsi. O son dönem Osmanlı'nın Bakiyetü Suyuf denen insanlara bir bakın. Bugünün mütefekkir geçen insanları yanlarından geçemezler yani. Her anlamda. O yüzden şair diyor ki ben oyumu felakete veriyorum Şeyda diyor. Yani felaket zamanlarında insanlar işte o zaman hani o kendi kendine yapamadığımız terbiyeyi, disiplini tarih, zaman, şartlar bize öyle bir tokat atarak yapıyor ki biz sirkinip kendimize geliyoruz.
Evet, evet.
İşte o tarih o tokadı vurmadan, o hadiseler bize o acı yüzü göstermeden bizim sirkinip kendimize gelmemiz gerekiyor. Ya yani bu noktada da gerçekten bakın toplum olarak bir takım yerlere doğru sürükleniyorsak, hı hı, tek tek dönüp kendi bireysel sorumluluğumuzun burada ne olduğunu efendim görmemiz lazım. Hani bizim Ey Türk Gençliği biraz da dertlendiği bir yazımız
evet,
vardı.
Evet abi.
Sen iç çıkıcıklayan işler yaparsın internette, bilmem nerede tsunami olur.
Evet.
Sen efendim sabah namazına kalkmazsın, yatarsın işte hadi canım sen de dersin, Bahreyn'de kardeşin kardeşe sıktığı kurşun olur bu gibi böyle bir şey yazmıştık, yazı yazmıştık. Ona dönecek diye korkuyorum. Allah sonumuzu hayır eylesin gerçekten.
Eyvallah.
Yani burada aslında bağladığımız yer insanın o rahat ortamının terk edip aslında kendisinin varoluş gayesiyle ilgili faydalı olması noktasına odaklanmasını aslında, hı-hı, altını çizmiş oluyoruz. Yani ben burada hep aklıma şu geliyor burada örnek olarak. Yani insanlık tarihini incelediğimiz zaman insanlığın bugün yaşadığı birçok ilerlemeye katkı sağlamış bilim adamlarının bir ortak özelliği var. Bunların hepsinin ortak özelliği yani belli bir dil, din, ırk falan değil bunlar. Hı-hı. Çalışkanlık. Bu insanlar bir gayret ortaya koymuşlar. Evet. Bir azim ortaya koymuşlar ve konforlarından geçmişler.
Evet.
Bakıyorsunuz yani bu büyük icatları yapan adamların neden konforlarından geçmişler? O insanların hayatlarında genellikle yoklukla mücadele etmişler. Bir davaya kendini adamışlar. O dava uğrunda gecelerini gündüzlerini koymuşlar. Yani dertlenmişler ve rahatsızlanmışlar. Rahatlarını terk etmişler. Ve ondan sonra insanlara, topluma bir katkı üretebilmişler.
Evet.
O yüzden biz bugün kendimize bence şunu sormamız gerekiyor. Ben katkı üretmek için mi varım? Yoksa... Evet.
Köşeye dönmek için mi varım?
Köşeye dönmek için mi?
Bak bu köşeye dönmek psikolojisi çok ilginç.
Kendimin tamamen buradaki keyfimi, keyif yapmak için mi varım ben? Evet. Yani bu bence kilit, hepimizin sorması gereken soru ki bu bizim ondan sonra kariyerimizi, varoluş gayemizi şekillendirsin ki o varoluş gayesini bulamazsak, ona kendi iç dünyamızda bence cevap üretemezsek, hı hı, inanın bu dünyadaki kariyerin vesairenin hiçbir anlamı yok yani.
Orada ben bir şey ifade edebilir miyim Salih'ciğim?
Estağfurullah abi.
Şimdi medya ortamlarından besleniyoruz ya.
Evet.
Sosyal medya, Twitter, Facebook, işte efendim internet siteleri, şunlar bunlar. Özellikle bu popüler kültürün bize dayattığı bir takım rol modeller var.
Evet.
Nedir? Topçudur, popçudur, işte efendim o ses bilmem ne de, nerede işte sesi şöyle olmuş. Baktığın zaman bu tiplerle zamanla insan bir özdeşleşme yaşıyor, evet, kendi içinde. Ha ben de bunun gibi buradan bu yoldan giderek döneyim diye.
Evet.
Şimdi nereden beslenirseniz zamanla ona doğru evriliyorsunuz. GDO'lu besinlerle sürekli beslen bir müddet sonra sağlığın tehlikeye girer. Sürekli fast food yiyen bir adamın haberi vardı Amerika'da. Hı-hı. Adam...
Hamburger'e mi benziyor?
Bir müddet sonra zehirlenmiş.
Ha evet.
Şey oluyor, bitiyor yani.
Yok şey var ya abi, domuz eti yiyenlerle alakalı bir araştırma yapılmış. Yani gerçekten zamanla... yüzlerinde sanki o şey var.
O yüzden şey derler, ne yersen olsun sen derler Amerikalılar. Ne yersen olsun derler. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Tam da Osman abim biraz önce söylediği o bilim adamları hani çalışmak azim falan filan dediler ya. Kardeşlerimize, genç kardeşlerimize, bizi buradan dinleyenlere acizane tavsiyem. Bu tür mecralardan beslenmeyi bıraksınlar. Hakikaten tarihte iz bırakmış insanların biyografilerini okusunlar. Biyografi okumak çok önemli bu
kesinlikle
anlamda.
Kesinlikle çok anlamlı.
Biyografi bizim hakikaten başarının, formülünün aslında ortak olduğunu, farklı hayatlardan çıkarılacak derslerin aslında tek bir derste indirgenebileceğini gösteren.
Kesinlikle.
Basit, çok da keyifli okuması.
Basit, evet. Ucuz, sıradan, sığ ya da böyle köşe dönme. Bunun tamamen efendim bir hayalden ibaret olduğunu, tarih boyunca başarının formülünün hiç değişmediğini gösteren bize önemli bir şeydir, eserlerdir. O anlamda da tavsiyemiz buradan muhakkak biyografi okusunlar.
Bu söyledikleriniz alakalı abi, kafamda şöyle bir şey oluştu. Biz sanki bir geçiş döneminde gibiyiz. Yani belki bizim jenerasyon. Çünkü biz belli başlı zorlukları yaşamadık. Belli başlı noktalarda bize hep pohpohlandı. Belki kişisel gelişim seminerleriyle. Ben liseye giderken bizim okula gelip kişisel gelişim seminerleri oluyordu yani. Okula geliyorlardı, kişisel gelişim dersleri. Arkadaşlar siz her şeyi başarabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz. Fakat lise bittikten sonra İmam Hatip mezunuyum. Dedim ki yani ne yapacağız? İlahiyat mı? Başka seçenek yok gibi. Biraz zorladı gazetecilik falan. Orada ihtilaflar oldu. Ya sen İmam Hatip mezunusun, niye gidiyorsun gibi. Yani bir sürü sorun. Biz sanki o geçiş döneminde abi... Hala onu biraz yaşıyor gibiyiz. Bu söyledikleriniz çok önemli. Fakat bunları uygulamada anladığım kadarıyla şöyle bir sorun yine karşımıza çıkacak. Programımızın sonuna geliyoruz ama biz yapmak istesek bile bazen bazı şeyleri inanmadığımız sürece, ya bir şeylere, birinin peşinden gitmediğimiz sürece benim anladığım o, biz bunları başaramayacağız. Yani illaki bizim elini tutacağımız ve bizim elini tutacağımız biri olması lazım.
Ben buna muhit aramak diyorum Osman abi.
Evet.
Yani muhit arayışında olmalıyız biz. Usta değil sadece. Evet. Kendisiyle her anlamda böyle... istifade edebileceğimiz madden manen muhit arayışında olmamız lazım. Diyorlar ki
muhitler belki de abi.
Evet.
Yani o alanına göre muhitler. Yani
evet.
Sözünü kestim belki ama yani mesleki muhitlerini doğru seçmen lazım. Arkadaşlık muhitlerini doğru seçmen lazım. Yani bunların hepsi o ilgi alanlarımız neyse o alanda bizi doğru besleyecek kanalları beslememiz lazım. Ki bunlarla birlikte biz doğru bir şekilde evrelim. Çünkü bizi değiştirenler bunlar olacaklar.
Evet. Taşlar Üniversitesi'ne gidiyorum mesela zaman zaman. Orada kariyerle ilgili bir şeyler anlatıyorum. Bir çocuk kaldırıyor elini diyor ki... sen diyor şimdi hocam diyor bana bir öyle bir portre çizdin ki... belli bazı okullardan mezun olmazsan belli bazı şirketlere giremezsin. Belli bazı şirketlere giremezsen belli bazı efendim statülere ulaşamazsın diyorsun. Ben şimdi burada atıyorum Niğde Üniversitesi'nde okuyorum. Buradan girdiğim puan belli.
Evet.
Alacağım eğitim belli. Çıktığım zaman ne olacak benden? Ona da diyorum ki onlara. Yine muhit arayışını hiçbir zaman için bırakma. Ama şunu da hiçbir zaman için unutma ki... muhitini belirleyen senin kendi öz kalitendir. Öz kaliteni belirlemek de senin elindedir. Yani sen şimdi adam gibi 5 tane kitap oku. Bak hiç mübalağasız yani. Herkese buradan hodri meydan diyorum yani. Adam gibi 5 tane kitap oku... arkadaş grubunun değiştiğini hayretle müşahede edeceksin. Sana diyecekler ki ya sen filozof kesildin diyecekler ya. Artık bizim böyle güldüğümüze gülmüyorsun, baktığımıza bakmıyorsun, konuştuğumuza konuşmuyorsun. İşte insan değişebilir. Özgür ağırlığımız yani kendimize ait o kıymet artırılabilir bir şey. Böyle olmasa zaten ne eğitimin önemi kalırdı ne de imtihanın bir anlamı kalırdı. Biz kendimizi geliştirebiliyorsak, kendimizi arttırabiliyorsak kıymetini zamanla etrafımızın da değiştiğini göreceğiz hayret verici bir şekilde. Bu Cenab-ı Hakk'ın koyduğu muhteşem bir kanun yani. Yani ben mesela bir örnek vereyim. Şeyde mesela yurt dışında herkes hikayesini anlatıyor. Sen nasıl geldin buraya? Ben nasıl geldim? Sen nasıl geldin? Bir çocuğun hikayesi benim çok ilgimi çekti. Sen nasıl geldin abi? Hem de bir Taşlı Üniversitesi'nden. Dedi ki çocuk ben dedi online forumlara takılmayı çok severdim. Bir mühendislik forumuna takılırdım sürekli. Orada bir problem atarlar. Dünyanın dört bir tarafından insanlar. Problem atıyorlar. Ben de kendime göre çözümler oradan yapmayı. İşte aslında şöyle yapılabilir. Statik böyle hesaplansın. Şu dinamik böyle hesaplansın falan filan. Bir gün bir Amerikalı profesör bana özelden mail atmış. Demiş ki sen çok güzel şeyler söylüyorsun. Buraya gelir misin demiş. Yüksek lisans yapmak ister misin burada demiş. Hadi demişler tavuğa sormuş. Şey, tilkiye sormuşlar. Tavuk sever misin? Gülmekten demiş. Cevap veremiyorum. Bu da hemen başvurmuş ve o oradaydı. Ben bizzat şahidim yani. O oradaydı. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir yolunu bulup da insan kendisiyle ait o özgür ağırlığı arttırabilirse, ki bu kişisel gayrete bakıyor.
Kesinlikle.
Allah onun çevresini değiştiriyor zamanla yani.
Eyvallah. Eyvallah abi. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son dakikalara girmiş olduk.
Osman abi bulamayız.
Osman abi son kez o zaman sözü teslim edelim abi. Dilerseniz toparlayarak veda etmiş olalım. Buyurun.
Vallahi o kadar çok söyleyecek şey var ki.
O zaman bir daha çağıralım Osman abi.
Ekleyeyim. Yani,
bir daha çağıralım.
Bir daha çağıralım tabii. Bir sözünü, aldık. Sözünü aldık. Tamam.
Çağıralım, tamam. İnşallah. Tamam, inşallah. Şimdi biz genelde mesela ben birçok psikologla, psikiyatristle çalışmaya gayret ediyorum iş hayatında. Çünkü insanları yönetiyoruz. O insanların davranışlarını, motivasyonlarını nasıl daha pozitif yönde etkileriz diye insanı anlamaya çok gayret ediyorum iş hayatında. Şimdi orayı çalışırken güzel bir şey öğrendik. Yani diyor ki uzmanlar, ya insanı diyor biraz buzdağına benzettiğiniz zaman diyor, baktığınız zaman siz insanların davranışlarını gördüğünüz zaman diyor, aslında buzdağının üstünü görürsünüz diyor. Yönetici olarak diyor siz o davranışları etkilemek istiyorsanız diyor, buzdağının altına inin diyor. Ve ben burada ciddi bir kafa yordum. Ya bu buzdağın altına inip nasıl ben bu insanın davranışlarını etkilerim? Birlikte çalıştığım arkadaşları daha pozitif bir şeye nasıl götürürüm diye. Sonra şunu gördük. Davranışlar aslında duygulardan tetikleniyor. Yani insanın duygusunu harekete geçirdiğiniz an davranışa dönüşmeye başlıyor. Duyguları yönetme noktasında insanın kabiliyetler kazanması lazım.
Kalp yani. Yine şimdi geldik kalbe.
Kalbe geleceğiz. Dur daha da ineceğiz değil mi? Şimdi o kalple ilgili duygu ise bakıyorsunuz duygular da düşüncelerden besleniyor. Ne düşünürsen demin dediniz ya abi. Sen kitap olsun. Oku dediniz ya. İşte bak oraya vereceğim. Sen oraya input olarak ne verirsen o senin o düşünce dünyanda duyguya doğru gidiyor. Fakat bu da yetmiyor. O düşünce düşünce senin bir değer yargılarınla birlikte duyguyla şekilleniyor. İşte o değer yargıları senin o muhit dedin ya abi sen. Muhitle, yaşadığın toplumla, kültürle ve senin karakter özelliklerinle birlikte duyguya doğru taşınıyor. Şimdi ben bunları niye anlatıyorum? Bir, insan olarak benim düşünce ufkuma neler giriyor abi? Baktığım yer giriyor. Input. Doğru yere bakmak zorundayım abi. Duyduklarım, doğru arkadaşlardan ne duyarsam benim düşünce dünyama onlar girmeye başlıyor. Hmm. Tamam mı? Yani benim dedik ya demin Amerikalılar cognitive science, algı. Benim bütün his dünyam, inputlarımı kontrol etmek zorundayım.
Yani işin özü Salih ve Sadıklarla beraber olacağız.
Yani evet oraya bağlanıp seni.
Bizi, şimdi biz bir kariyerle ilgili bunu anlatmasam olmaz. Bizim kariyerle ilgili bir Mehmet Okur abimiz var, ona da buradan selam ederiz. O evet. Da doçent, biz de doçentiz insan kaynaklarıyla ilgili. Kariyer yönetiminde yeni eğilimler diye bize caf caflı böyle bir şey yazmışlar, başlık yazmışlar. Ondan sonra afişi paylaşmışlar bizim bir arkadaş grubunda. Arkadaş grubundan bizim yine sevdiğimiz, o da akademisyen oldu şimdi, bir arkadaşımız alta yorum yazmış. Demiş ki ya bu abiler demiş. Kariyerle ilgili ne yaparlarsa yapsınlar, ne konuşurlarsa konuşsunlar. Yeni eğilim olarak bağlayacakları bunun bir gece hayatıdır. İki Salih ve Sadıklarla beraber olmak. Buna bağlarlar demiş. Dolayısıyla yeni bir şey yok demiş.
Bizimki de öyle
bizim,
olmuş oldu.
Bizim de öyle oldu. Biz de oraya bağladık hocam bunu.
Meselenin özünde ama gerçekten o var değil mi abi yani?
Herhalde canım ya.
Yani o yüzden de yani haksız değiller. Eyvallah. Osman abi çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederiz. Çok memnun olduk.
Şeref verdiniz. İnşallah bir daha da ağlamak isteriz sizi.
Büyük memnuniyetle biz de inşallah faydalı olabilmişizdir. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz.
Çok keyifli ve güzel bir program oldu. Biz de çok keyif aldık. Lütfü abi son olarak sizlerin de söylemek istediği bir şey varsa buyurunuz abi.
Estağfurullah. Ben de Osman abiye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bugün bizim programımıza renk kattı.
Evet. Çok keyifli oldu.
Evrilmeyi, cognitive science, input gibi böyle kelimelerle bize hakikaten renk
kültür
kattı.
Kültür dünyamız
şekillendi, renklendi. Ama işi dönüp yine oraya bağladık ya. Elhamdülillah gönlüm rahat.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Genç Zamanı programında Mehmet Ülfarsan abimizle beraber Osman Şentürk abimizi ağırladık. Kariyer planlamasından bahsettik. Tecrübelerden, genç arkadaşlarımızın, bizlerin başarılı olabilmesi için geçecekleri yollardan bahsettik. Çok keyifli, çok verimli bir program oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz Osman abiye ve Lütfü abiye. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Son olarak bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz efendim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun.